Tekrar.
Oysa adımız bile uyumlu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk ve dopdolu bir program hazırladık sizler için. Sizleri de canlı yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızı hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını elektrik akımı ve kızılötesi kameralarla teşhis edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojiye ilişkin olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Güner'i Gencer program konuğumuz olacak. Ve sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız. Son dönemlerde gündemde olan ketojenik diyeti merak edenler programımızın son dakikalarını kaçırmasınlar. Diyetisyen Feride Şimşek Benli bizlerle birlikte olacak ve ketojenik diyetin ayrıntıları üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Seviyorum ben.
sarıyorum ben yana yana, yaşıyorum ben yana yana, sarıyorum ben seni bana, seviyorum ben, seviyorum ben yana yana, yaşıyorum ben yana yana, sarıyorum ben seni bana, seviyorum ben, seviyorum ben, seviyorum ben, seviyorum ben, seviyorum ben.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Güneri Gençer hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bizi çağırdığınız için.
Estağfurullah hocam. Gerçekten çok önemli bir konuyu konuşacağız ve eminim dinleyicilerimizin de çok ilgisini çekeceğini umduğum bir buluştan bahsedeceğiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sizin de öncülük ettiğiniz akademisyen ekibiyle gerçekleştirilen bir proje. Tümörlü hücrelerle ilgili bir proje ama ben tabii anlatmayayım hocam. Direkt sözü size bırakayım, lütfen siz anlatın. Nasıl bir tamam. proje, nasıl bir teknoloji?
Şimdi bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve diğer bölümlerde biyomedikal mühendisliği alanında, tıbbi cihazlar alanında çok fazla çalışan hocamız var. Çok donanımlıyız açıkçası. Yaklaşık 30-40 yıldır hem eğitimini veriyoruz hem de bu konularda araştırma yapıyoruz. Sadece benim şu an üzerinde çalışmakta olduğum 3 tane özgün tıbbi görüntüleme tekniği var. Hem de bu yani yaklaşık 6-7 yıldır üzerinde çalıştığımız teknikler bunlar. Onlardan bir tanesinden bahsedeceğiz bugün. Elektrotermal görüntüleme dediğimiz buluş, buluşa konu olan araştırma. Bunu üniversitemiz öğretim üyelerinden Profesör Doktor Cengiz Beşikçi hocamızla birlikte ve doktora öğrencimiz, ortak doktor öğrencimiz Hamza Feza Carlak ile birlikte gerçekleştirdik. Aslında temel motivasyonumuz şuydu. Birden çok tıbbi görüntüleme tekniği var. Ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, mamografi gibi tekniklerle vücudun fiziksel özelliklerini görüntülemeye çalışıyoruz. Bunu nerede kullanacağız? Bunu erken tanı ya da tanı amaçlı kullanıyoruz bu tür cihazları. Bu cihazların aslında bir cihazı kullanarak, bir cihazın görüntüsünü kullanarak genelde tanı konulmuyor. Bir cihazın sonucuna bakıyorsunuz, burada şüpheli bir şey var ama ne olduğunu tam bilmiyorsunuz. Bir başka cihaza da bakarak iki cihazın bilgisinden bir tanı konmaya gidiliyor. Bir örnek verirsem, meme kanseri tanısında yapılan yöntem şu. Mesela 40 yaşın üzerindeki bayanlar için eğer şüpheli bir şey hissediyorsa bayan, geldiyse hastaneye, önce bir mamografi çekiliyor, bir iyonize enerji veriliyor, göğüs sıkıştırılıyor. İyonize enerji verilmesi çok da hoşlandığımız bir şey değil açıkçası. Mümkünse vermesek diyoruz. Senede bir defa yapılabiliyor bu. Orada şüpheli bir şey görülürse ultrasonla bakılıyor. Ultrasonda da şüpheli bir şey görülürse hala tanı konulamıyor. Ve yapılan şey şu. Şüpheli görülen kitleye kadar gidilip oradan bir parça alınıyor ve patolojiye götürülüyor. Ve onun sonucunda ancak bir tanı konulabiliyor. Bu çok uzun süren bir süreç. Yorucu bir süreç evet. Ve her hastaya da pek kullanılabilir bir yöntemde değil. Yani hasta şehre gelecek, hastaneye gelecek, iki tane tıbbi görüntüleme aletinin olduğu bir yer olacak filan gibi zor bir değerlendirme süreci. Mümkünse açıkçası daha kolay tıbbi görüntüleme teknikleri bunların yanına eklenebilirse, taşınabilir tıbbi görüntüleme teknikleri bunun yanına konulabilirse, mesela mamografi yerine bu tür cihazlar kullanılabilirse taşınabilir, ucuz cihazlar kullanabilirse bu çok kişiye erişilebilir
tabii,
bununla.
Tabii.
Şimdi mesela benim temel motivasyonlarımdan birisi de şeydir. Yani öyle bir görüntüleme cihazı yapalım ki bu cihazla hasta hastaneye gelmeden biz onun ayağına giderek bu tür erken tanı amacıyla bir cihaz kullanabilelim. Gidelim mesela dağ köylerindeki bayanlar için bunu yapalım.
Evet.
Gibi bir böyle Hani nasıl yapabiliriz? Başkan hangi fiziksel özelliklerini görüntüleyebilirsek hastanın bizim için kıymetlidir. Bunlar biliniyor aslında. Mesela bunlardan bir tanesi bizim buluşumuzda konu olan şey vücut yüzeyinin sıcaklığı. Vücut yüzeyinin sıcaklığını görüntülerseniz bu çok değerli bir bilgi verebilir. Normal vücut sıcaklığı görüntü olarak bir dağılım olarak sıcaklık dağılımı olarak belli bir dağılım var, belli bir görüntü var. Sıcaklık dağılımı görüntüsü.
O termal kameralar.
Medikal termal kameraların görüntüleri. Şimdi bu faydalı bir şey ama eğer anormal bir sıcaklık dağılımı bir noktası varsa buradan siz diyorsunuz ki burada bir
sorun olabilir.
Başka bir sorun olabilir diyorsunuz. Şimdi bu güzel, anlamlı bir fikir ve açıkçası Türkiye'de çok fazla kullanılmasa da yurt dışında kullanılmaya başlanan bir teknoloji. Savunma sanayinde geliştirilen bu kızılötesi kameraların özellikleri o kadar gelişti ki sonunda gerçekten biz bunu sağlık alanında kullanalım demeye başladı insanlar. Ama şöyle bir durum var kızılötesi kameralarda. Çok ufak sıcaklık değişimlerini algılamasını bekliyorsunuz. Yani orada tümörlü doku ek bir ısı kaynağı yaratıyor. Bu ek ısı kaynağı da yüzeyi ısıtırsa siz onu algılayacaksınız. Çok ufak bir sıcaklık değişimi yaparsa algılayamayabilirsiniz. Dolayısıyla kameralarınızın buna çok hassas olması gerekir. Şimdi bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Yüzeydeki tümörleri algılıyorum ama yüzeyden derine gittikçe bu tümörleri algılayamıyorum.
Çünkü o ısı yayma
evet, durumu. Isı yüzeye gelmiyor. Bu anormal evet. ısı artışını yüzeye gelmediği için sizin termal kameralarınız da bunu algılayamıyor. Şimdi bu kadar değerli bir cihaz var ortalıkta. Kızılötesi kamera. Savunma sanayinde çok sık kullanılıyor. Endüstride kullanılıyor. Sağlık alanında da kullanılıyor. Hala kullanılıyor ama böyle de bir problemi var gibi gözüküyor. Derine gittikçe tümör, küçüldükçe kızılötesi kameraları kullanma, onun performansları düşüyor diyelim açıkçası. Biz de açıkçası bu özelliklerini kullanalım ama bunun bu tür performans düşüklüklerini azaltalım. Tek istediğimiz bu. Bunu nasıl yapacağız diye düşünüyoruz. Cengiz Hoca savunma sanayinde kızılötesi kameralar konusunda çok çok tecrübeli bir arkadaşımız. Yıllardır da beraber ders veririz. Ben de medikal görüntüleme üzerine çok yaklaşık 30 yıla yakındır ben de çalışıyorum. İkimizin konuşmalarından böyle bir fikir çıktı. Fikir de şu. Dedik ki biz bu normal kameralar pasiftir. Yani vücuda hiçbir enerji uygulamazsınız. Vücudun yaydığı kızılötesi radyasyonu algılarsınız. Vücuda biz hiç zarar vermeyecek miktarda güvenlik sınırları içerisinde bir elektrik akımı uygular isek bu elektrik akımı elektriksel iletkenliği en yüksek olan yerden geçecektir. Daha fazla akım oradan geçecektir.
Haliyle.
Evet. Peki yani bunun
ne faydası olacaktır?
Bu tümörlü dokularda kılcallanma oluyor, kanlanma oluyor ve kanlanma dediğiniz yerin de iletkenliği artıyor. Dolayısıyla tümör olan yerde, kötü huylu tümör olan yere daha fazla akım gidecek. Daha fazla akım gittiği için burası bir ek ısı kaynağı olacak. Bu ek ısı kaynağı da
termal kameradan görüntülenebilecek.
Evet. Belirgin bir hale gelecek. Kontrast artacak. Şimdi bu gerçekten olabilir mi? Bu fikir olarak çok güzel gözüküyor.
Ama uygulanabilir mi acaba?
Şimdi bu tür fikirler hep dolanıyor kafamızda. Yani bizim hani elektrik bölümünde ya da biyomedikal mühendisliği bölümlerinde hep bu tür fikirler var ama ilk yapılan şey şu oluyor. Hadi bakalım deneyelim bunu. Bir fizibilitesini yapalım. Bir matematiksel bu işin bir modelini yapalım. Matematiksel modellerde bu gerçekten gözükebilir. Gerçekten burada bir tümör olduğunda ve ben şu kadar akım uyguladığım zaman burada algılanabilir bir ısı artışı oluyor mu? Matematiksel modellerle böyle kağıt üzerinde bakıyorsunuz. İşte şuradan şu kadar akım verdim, şu kadar ısı arttı filan. Bayağı matematik denklemleriyle buna bu sonuca geliyorsunuz. Evet olabiliyor. Güzel, çok güzel. Matematiksel modeller iyi. Bir de bilgisayar modeli yapalım bunu. Bilgisayar modelinde koyuyoruz, tümörü uzaklaştırıyoruz. Gerçekten olabilirliğini gördük. Hatta bir modelimizin sonucunu ben size aktarayım.
Çok lütfen.
Güzeldir yani. Radyologların en büyük isteklerinden biri şudur. Çok çok ufakken bu tümörü algılayalım isterler. Hı hı. Mesela 1,5 milimetrelik bir şeyi 1-2 santim derindeyken algılamak o kadar kıymetli ki.
Tabii.
Kızılötesi kamerayla bakıyoruz biz buna. 1,5 milimetrelik bir şeyi kızılötesi kamera eğer bu tümörel yapı yüzeye ancak 3 milimetre yakınken algılayabiliyoruz. 3 milimetreden biraz daha derine gittiği zaman 1 santim, 2 santim söz konusu değil. Algılamak mümkün değil. Bizim yöntemimizde elektrik akımıyla güvenli, hiçbir sıkıntı yok. Verdiğimiz zaman bu 1,5 milimetrelik tümörü 1 santimden algılayabiliyoruz. Bakın birisinde 3 milim, birisinde 1 santim. Bu tümör biraz büyürse, 3,5 milimetre falan olursa, 1,5 santimde dahi olsa algılayabiliyoruz. Daha büyük de olsa, 1 santim falan olsa biz çok daha derinden bunu algılama şansımız var. Yani bilgisayar modelleri, matematiksel modeller bunu gayet güzel gösterdi. Yani olabileceğini gösterdi. Çok ümit verici. Biz bunu en sonunda şöyle bir şey yaptık. Göğüs dokusuna benzeyen kimyasal malzemelerle fantomlar yapıyoruz. Fantom deniyor buna.
Prototip gibi bir şey.
Evet, böyle bir malzeme yapıyoruz. Bu malzemenin içerisine tümöre de benzeyen bir şeyler yerleştiriyoruz içerisine. Pasif kamerayla bakıyoruz ve hiçbir şey görmüyor. Ama bizim söylediğimiz yöntemle baktığımızda gayet güzel, gayet yüksek çözünürlüklü bir şekilde koyduğumuz cismi görebiliyoruz. Bunlar böyle çok güzel gelişmeler oldu. Biz bununla ilgili açıkçası öğrencimize de neredeyse yayın yaptırmadık başlangıçta. Çünkü bir patent başvurusu yapalım. Patent başvurusunda
kaç yıl sürdü hocam çalışmalar?
5-6 sene sürdü. Patentini açıkçası ABD patentini geçen sene aldık. Bu öyle bir ilginç bir durum ki. Mesela şöyle bir durum da var. Pasif termal kamerayla baktığınız zaman bir cisme bir tane görüntü alıyorsunuz. Ya da çevresinden dolaştığınızda farklı açılardan baktığınız zaman farklı görüntüler alıyorsunuz. Bir açıdan baktığınızda tek görüntü. Şimdi bu doku iletkeni dediğimiz şey uyguladığımız elektrik akımının frekansına bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla biz oraya belli bir frekansta akım uyguladığımızda bir görüntü çıkıyor. Farklı bir frekansta akım uygularsak bir başka görüntü çıkıyor.
Bu iyi bir şey ama
bu iyi bir şey. Tabii. Şimdi birden fazla aynı açıdan bakıyorsunuz ve birden fazla görüntü elde ediyorsunuz. Bu
tanılama kolaylığı sağlıyor.
Tanılama kolaylığını yani sıcaklık bilgisi veriyor. Doku elektriksel iletkenliği ile ilgili bilgi veriyor ki tanı koymak için bu çok kıymetli bir şey.
Tabii,
yani
tabii.
Avrupa'da Amerika'da onlarca kişi benle birlikte dokuların elektriksel iletkenliğini görüntülemek için ne yöntemler öneriyoruz yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır bu tür konu üzerine çalışıyoruz. Bu yöntem böyle çok ilginç bir şekilde içerideki doku iletkenliği hakkında bize bilgi sağlıyor. Dolayısıyla tanı koyma konusunda bizim elimizi çok güçlendiriyor açıkçası. Bu hiç şu an kullanılmıyor gördüğünüz gibi bu tür bir cihaz. Bu cihaz laboratuvar üzerinde çalışıyor. Matematiksel modeller üzerine çalışıyor. Kağıt üzerinde çalışıyor. Bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Şu noktada yani ABD patenti de alındıktan sonra bu noktada açıkçası bunun beklentimiz şu. Diğer tüm buluşlarımız hocalarım adına da konuşuyorum. Diğer hocalarımız adına da. Masa üzerinde çalışabilir. Bizlere makale ve patent ve tezler kazandıran buluşlarımızı masa üzerinden klinikte kullanılabilir hale getirmek için desteğe ihtiyacımız var açıkçası. Bunu hem devlet mekanizmalarından bekliyoruz hem yatırımcılardan bekliyoruz. Ben bizim laboratuvarlarımıza şöyle bir baktığımda sadece benim yönlendirdiğim arkadaşlarla yaklaşık son 20 yıldır yaptığımız çalışmalarda her köşede bir farklı değer var gibi gözüküyor. Yani şu an 3 tane proje masa üzerinde çalışabilir halde ama daha fazla destek alamadığı için o noktada durmuş durumda. Şu cihazı insanların hayatına dokunabilir, kullanılabilir hale hep birlikte getirelim. Tıbbi cihaz alanında %85 oranında bağımlıyız. %85 oranında bağımlı bir ülkede bizim çok çok fazla çalışmamız gerekiyor. Çok fazla katkıda bulunmamız gerekiyor. Şeyi daha önce söylemedim sanıyorum. Tıbbi cihaz alanında yapılan, tüm dünyada yapılan katma değere Türkiye'nin katkısı 0.75. Amerika'nın %30'lardayken, İngiltere'nin, Fransa'nın %10'lardayken Türkiye'nin yenilikçi tıbbi cihazlara katkısı %0.75. Ben bu oranı hak ettiğimizi hiç düşünmüyorum.
Aslında Ar-Ge çalışmalarıyla o kadar çok ürün
evet, ortadaki. Çok donanımlıyız. Yani ben sadece ODTÜ'yü demiyorum. O kadar kıymetli
TÜBİTAK
üniversitelerimiz
da destekliyor,
var.
Evet. Nice
TÜBİTAK
projeleri.
Destekliyor. Evet.
Bakın beş şu sadece şu proje. Evet.
5 yılda için. Doktora tezi, patent filan büyük bir mücadele var. O mücadelenin sonunda aslında siz o cihazı bir de çalışabilir halde görseniz insanlara
yani
faydalı.
Ölsem de sırtım yere gelmez.
Evet. Yani insanlara faydalı olduğunu görseniz bizdeki motivasyona inanamazsınız. Çok daha fazla motivasyon olacak. Bakın ben bu kadar fazla konu üzerine çalışıp hala motivasyonumu kaybetmemiş durumdayım.
Eşiniz de radyologmuş. Onu evet. da az önce öğrendim. Onun da katkısı oldu mu? Çünkü o doğrudan doğruya sizin yaptığınız projelerin bir anlamda uygulayıcısı konumunda.
Tabii. Ben mesela bu tür bilgileri ona sorarak alıyorum bu tür bilgileri. Yani bir meme kanseri tanısı koyma konusunda nasıl bir süreç izleniyor? Bir radyolog ne yapıyor konusunda? O gayet güzel anlatıyor. Bütün ayrıntılarıyla hani ultrason eşliğinde bir tel takılarak memede cerrahi müdahaleye gönderiliyor şeklinde. Hani benim pek gözlemleyemediğim ama görünce hani çok da...
Sistematiğini en azından kavruyorsunuz olayın değil mi?
O bize daha da fazla hani çalışma azmi veriyor. Mümkünse aslında hani bu tür görüntüleme yöntemleriyle biyopsi daha az kullanılsın. Mesela biz şöyle bir isim koymuştuk. Mümkünse elektronik biyopsi yapabilsek, yani oradan aldığımız bilgi, buradan aldığımız bilgiyle işte %98'in üzerinde bunun iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu algılayabilen bir yöntem geliştirebilirsek müthiş olur diye bir temel motivasyonumuz var açıkçası.
Evet hocam, şimdi devlet desteğinden bahsettik ama yatırımcıların da desteği gerekiyor dediniz. Kesinlikle. Özel sektörün desteği bu anlamda çok önemli.
Evet. Mesela geçen gün gene böyle bir soru vardı. Ne kadar destek istiyorsunuz hocam bunun için?
bir fiyat belirleyebilir miyiz?
Çok da fazla değil açıkçası. Yani mesela böyle bir cihazın kullanılabilir hale gelmesi, mesela şöyle bir hesap yaptığımızda $1.5 milyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Öyle bir hesap çıktı. Kabaca bu tabii. Yani ayrıntılandırılabilir. İki buçuk senede biz bu noktaya geliriz. Yani açıkçası bizim termal kameralar konusunda o kadar büyük bir tecrübemiz de var ki, benim değil açıkçası. Termal kameralar konusunda, termal kamera elektroniği konusunda, dedektörler konusunda Cengiz Hoca son derece yetkin. Çift bant kızılötesi radyasyon alabiliyor dedektörleriyle. Bu çift bant kızılötesi radyasyonu alabilen, teknolojiyi yapabilen o kadar az ülke var ki. Tüm dünyada 5 ülke var.
Ondan
o 5'inden bir tanesi
biziz.
Bir tanesi Cengiz Hoca. Yani NASA bir araştırma yaparken Cengiz Hoca'yı referans gösteriyor. Şimdi çift bantın da çok önemli bir katkısı var bize, bizim teknolojimize. Gerçek ısı dağılımını şu an piyasada gördüğünüz tek bantlı kızılötesi kameralar veremiyorlar. Çift bant olursa bunu verebiliyorsunuz ve bunu soğutmalı sistemdir Cengiz'in geliştirdiği teknolojiler. Çok ısı çözünürlüğü çok azdır. Çok ufak sıcaklık dağılımlarını ölçebilir. Çok ufak sıcaklık değişimlerini algılayabilir. Gerçek sıcaklık değerini size verebilir. Böyle bir teknoloji Türkiye'de medikal amaçlı kullanılacak ve arkasında da böyle bir buluş olacak. Tamamen özgün bir tıbbi cihazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların bizi araması gerekiyor. Ya da devletin bunu hep beraber yapalım, destekleyelim bu tür bir projeyi demesini bekliyoruz açıkçası. Bunun gibi daha sonra gündeme gelecek birden fazla buluşumuz var. Onlardan bir tanesi mesela 9 senedir üzerine çalışıyoruz.
9 senedir hala çalışma aşamasında.
Hiç anlatmadığım konulardan, evet, yönetilme yöntemlerinden bir tanesidir. Onu da umarım bir sonraki programlarımızda anlatmak.
İnşallah hocam, patentini aldığınızda onu konuşalım.
Onu da Avrupa patentini aldık. Hı.
Bu şimdi Amerika patenti, Avrupa patenti farklı bir sistematik mi?
Evet, evet, o da ilginç. O da ilginç. Yani iki farklı bağımsız kurul tarafından değerlendiriliyor.
Dünya patenti diye bir sistem yok mu?
Yok. Hı. Hatta şöyle söyleniyor.
Yani evrensel bir şey değil aslında bölgelere yok. Göre.
Yani açıkçası bu, bunu da iyi ki sordunuz. Bu böyle hem üniversitenin teknoloji transfer ofisinin hem TÜBİTAK'ın destekleriyle olabilen bir şey. Yani bir yerde patente başvurmak hiç de kolay şeyler değil.
Tabii,
bizim
muhakkak.
Üniversite öğretim üyeleri olarak bunun masraflarını vermemiz hiç kolay değil. Üniversite de çok fazla dayanamıyor. Bir iki eleştiri, bir iki defa değerlendirme süreci geçtikten sonra üçüncü, dördüncüyü vermekte çok zorlanıyorlar. Her değerlendirme süreci için bir destek gerekiyor, maddi destek gerekiyor. Ve Avrupa'ya ayrı başvuruyorsunuz, Amerika'ya ayrı başvuruyorsunuz. Avrupa'da hangi ülkeler filan diye soruluyor. Yani 5 ülke mi, 8 ülke mi?
Şey de değil, yani Avrupa'nın tamamını da kapsayamıyorsunuz,
evet,
anladım.
Evet. Mesela Asya için ayrı. Asya'da kaç ülke filan gibi. Biz mesela daha şu an Asya'ya...
Hocam Japonya'da filan var mı bu tür çalışmalar? Şimdi o geldi aklıma
bu alan,
deyince.
Evet, yani eminim orada da vardır. Oralarda da vardır ama işte hani biz literatürde pek görmediğimiz türden çalışmalar bunlar.
Hocam inşallah literatürde görmekle kalmayıp sizin de dediğiniz gibi gerçek hayatta göreceğimiz günler yakın olsun.
İnşallah.
Onu
çok,
dileyelim.
Çok
sizin emeklerinize sağlık. Size ve ekibinize programımız adına çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Çünkü hani insana dokunmak işin çok farklı bir boyutu.
Evet,
dediniz ya, her şey masa üstünde. Evet, tamam, ama önemli olan o insana iyi gelecek buluşları üretebilmek.
Evet.
Ve onun sağlığını yerine getirebilecek sistemleri ortaya çıkarabilmek. Bu açıdan gerçekten sonsuz takdirlerimi size iletmek istiyorum.
Çok teşekkür ederim.
Emeklerinize sağlık.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Güner'i Gençer hocamız bizimle birlikteydi. Kendi akademisyen ekibiyle birlikte gerçekleştirmiş olduğu tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını elektrik akımı ve kızılötesi kameralarla teşhis edebilen ve kendileri tarafından geliştirilen yeni teknoloji üzerine bizlere detaylı bilgiler verdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var, hemen sonrasında konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Bir bu sefer güzelim de söyle.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyetisyen Feride Şimşek benli şu anda evet. Stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Dinleyicilerimizin çok ilgisini çekeceğini umduğumuz evet. bir konuyu konuşacağız sevgili diyetisyenimizle. Son dönemde de bayağı gündemde bu konu.
Çok fazla.
Değil mi? Hı-hı. Ketojenik diyet.
Çok da merak ediliyor, çok da araştırılıyor.
Niye peki? Yani bir dolu diyet var. Niye ketojenik diyet bu kadar merak ediliyor?
Sanırım hızlı kilo verdirdiği için.
Tabii biz böyle hemen bir an önce bütün kolay kilolar yoldan, gitsin istiyoruz
öyle.
Değil mi?
Kolay yoldan kilo vermek tabii ki herkese çok cazip geliyor. Hı-hı. Onun için insanlar araştırıyor. Karşılarına çıkan diyetlerden bir
en
tanesi.
En kısasını belki.
Aynen öyle. Ketojenik diyet çıkıyor karşılarına. Onu üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bize de çok geliyor zaten.
Öyle
çok
mi?
Fazla soru geliyor.
Öncesinde bilinmiyor muydu bu? Son zamanlarda niye bu kadar bilinir hale
evet.
geldi?
Yok, öncesinde de fazlasıyla biliniyordu. Hatta bizim hastane vakalarımızda epilepsi hastalarına uyguladığımız bir diyet yöntemi aslında ketojenik diyet.
Aslında hastalık tedavi edici
tabii, tabii.
bir yöntemi
hastalık
var.
Hastalık tedavici yöntemi var. Hatta ona da değineceğiz. Kanser hastalarına da uygulanıyor bu yöntem. Mesela nasıl anlatayım? Epilepsi hastalarında bu epileptik nöbetler var ya, onun geçmesi için
epilepsi
veya,
yani sara nöbetleri gibi.
Sara nöbetleri biliyorsunuz yoğun bir titreme halinde ve baygınlık halinde gerçekleşiyor. İşte onu önlemek amaçlı yapılan bir diyet aslında. Genel amacı karbonhidratı tamamen kesmek. Tamamen kesmek aslında çok zor. Şimdi karbonhidrat deyince aklımıza hemen hamur işleri, ekmek,
hemen şeker,
makarna gibi geliyor. Ama hayır, sadece onlarla sınırlı değil. Hı-hı. Baklagiller mesela birer karbonhidrat. Kuru baklagil. Bunlar ne? Nohut, kuru fasulye, mercimek. Bunlar tamamıyla karbonhidrat kaynaklı. Evet, içerisinde güzel de proteinimiz var. Bitkisel protein, ama temel enerji kaynağı karbonhidrattır. Hmm. Meyveler karbonhidrat. Mesela bir porsiyon elma. Bir porsiyon elma dediğim bir Amasya elması büyüklüğünde baktığınız zaman. Ve içerisinde 15 gram karbonhidrat vardır. Sadece karbonhidrat. Proteini yoktur mesela meyvelerin. O yüzden ketojenik diyet biraz sıkı bir diyet. Meyveleri kesmemiz gerekiyor. Bu kuru baklagilleri kesmemiz gerekiyor tamamen. Hatta belirli sebzelerle beslenmemiz gerekiyor.
Çok
sebzelerde
sıkıymış.
De çünkü karbonhidrat var. O yüzden herkesin uygulayabileceği bir diyet yöntemi değil. Ha, biz kullanıyor muyuz diyetlerimizde? Mesela ben bir diyetisyen olarak kullanıyor muyum? Evet, yer yer kullanıyorum açıkçası.
Ama gerektiğinde kullanıyorsunuz değil mi? Herkese, ben işte bir anda 30 kilo vermek istiyorum hemen kısa sürede diyen birine de kullanılabilir
olmuyor.
Mi?
Yani şöyle, dediğim gibi çok dikkat gerektiren ve çok sıkı bir diyet sistemi bu. Kişi ne yapıyor? Bir ay devam ediyor, ikinci ay boşlayabiliyor.
Çünkü o kadar zor ki.
Çok zor. Gerçekten çok zor yapılması. O yüzden mesela bir haftalık alabiliyorum kişiyi ketoz ise.
Hmm.
Bir hafta boyunca tamamen karbonhidratı kesip, meyveleri de kesip tamamıyla vücudu ketoz ise alıp, hani vücudu şaşırtmak anlamında benim kullandığım bir diyet sistemi bu sistem.
Aslında bir nevi oruç hali gibi değil mi? Hani böyle sanki hiçbir şey yemeyip sonrasında işte iftarda yemek gibi bir öyle geldi.
Öyle değil aslında.
O kadar
şöyle.
Değil.
Ketojenik diyeti ben anlatayım size hemen.
Ya da önce şöyle başlayalım. Hı. Ketojenik kelimesi nereden ileri geliyor? Hani o ketozize girme gibi bir tabirden evet. bahsettiniz. Hani biraz daha açıklayıcı
ketoziz.
Olması açısından.
Karaciğerimizde keton cisimcikleri oluşur. Keton cisimciklerinden kaynaklı bu isim verilir zaten, ketojenik diyet. Keton cisimciğini biz nasıl anlıyoruz peki vücutta? Bir, en önemlisi ağız kokusu. Kişi yemeğini yemiştir gün içerisinde, kendini tok hisseder ama ağzı kokar. Aseton kokusu vardır yoğun bir. İşte o kişinin vücudu ketozize girmiştir. İkincisi idrar sıklığı, çok fazla idrara çıkar. Bu da ketozize girmenin bir
ya bu bir hastalık sebebi. Aslında öyle mi?
Yani şöyle baktığınız zaman değil mi, böyle bir farklı geliyor.
Evet.
Olmaması gereken bir
evet,
durummuş
evet.
gibi geliyor. O yüzden şimdi biz danışanlarımıza diyoruz ki bu uzun süre yapılmayacak bir şey. Bunu sen bir ay, belki iki ay, hani şöyle vücudunu bir dengeye sok. İnsülin hormonunu düşüren bir diyet çünkü. Hani insülin hormonunu şöyle bir dengeye girsin. Ondan sonra belli ölçülerde, belli karbonhidrat ölçülerinde devam edersin diyoruz mesela. Az önce dediğim gibi, yani yoğun idrara çıkma. İdrar da koyu bir idrar. Koyu bir idrar geliyor ve idrarda da koku oluyor. Keton kokusu. Aseton kokusu daha doğrusu. Ağız kokusu olabiliyor. İşte bu ketozis demek. Keton cisimcikleri demek. Karaciğerde üretiliyor.
Herkes de üretiliyor ama bu diyet yapıldığında daha mı fazla üretiliyor? Öyle bir şey mi?
Herkes de üretilmiyor. Şimdi ketozis şu şekilde giriliyor. Vücut glikoz yerine enerji kaynağı olarak yağları kullandığı zaman giriyor.
O yüzden de bu
çok önemli bir ayrıntı.
Evet,
bu.
Ketojenik diyet yapıldığında biz vücudumuz karbonhidrat yerine yağları yakmaya başlıyor.
Yağları yakmaya başlıyor. Aynen öyle. Bizim temel enerji kaynağımız nedir? Herkes bilir bunu. Glikoz, karbonhidrattır. Şimdi bu diyette bizim tamamıyla karbonhidratı kesiyoruz veya diyoruz ki 50 gramın altına düşmesi lazım. Şimdi 50 gram karbonhidrat deyince 50 gram ekmek gibi düşünmemek lazım. Şimdi bir bardak sütte 9 gram karbonhidrat vardır. Bir bardak süt. Mesela biz o sütü protein olarak düşünüyoruz değil
evet.
mi? Protein var, kalsiyum var.
Ya da kalsiyum olsun diye içiririz hep.
Hayır, sütün içerisinde 9 gram karbonhidrat var. 4 kaşık yoğurdun içerisinde 9 gram karbonhidrat var. Az önce dediğim gibi bir porsiyon meyvenin içerisinde 15 gram karbonhidrat var. Ve biz ketozisi alırken insanları bunları tek tek hesaplıyoruz ve 50 gramın üzerine çıkmamaya çalışıyoruz. Yani bir uzman tarafından yapılması
evet.
gerekiyor.
Yoksa internetten açayım ben bir ketojenik diyete başlayayım. Neyse bir hafta kendi kendime yapayım diye bir şey çok tehlikeli.
Evet, dediğim gibi sebzeleri bile sınırlamamız gereken sebzeler var. Yani patates, nişasta mesela. Nişastalı tüm sebzeleri tamamıyla kaldırmak gerekiyor açıkçası. Vücut glikozu bıraksın tamamıyla enerji kaynağı olarak yağı ele alsın. Amaç bu. Şöyle nasıl yararları var bundan bahsedeyim. İnsülin hormonu glikoz vücuda girdikçe salgılanan bir hormon. Şimdi glikozu görünce insülin pankreastan salgılanmaya başlıyor. Kan şekerini yükseltiyor. Değil mi?
Evet.
Bu yüzden zaten biz diyoruz ya bizim ilk enerji kaynağımız glikoz. İşte bunu alıyor hücrelere taşıyor. Ama insülin direnci hastası olan insanlar.
Yani şeker hastası.
Şeker hastası olan, insülin direnci hastası olanlar. Yani kanında çok fazla insülin hormonu seyredenler. Hücrelere glikozu taşıyamıyor insülin. Ve sürekli glikoz kanda yüksek seyrediyor. O yüzden açlık kan şekerini ölçtüğümüz zaman ne oluyor?
Yüzün yüksek üstü çıkıyor.
Sürekli. Şimdi açlık kan şekeri yüzün üstü çıkan kişiler zayıflayamıyor. Zayıflayamaz. İmkansız. Çünkü insülin anabolik bir hormon. Yani diyor ki ne gelse de depolasam yağ olarak. O yüzden bizim yediğimiz her şeyi alıyor. Özellikle karbonhidrat kaynaklı. Ekmeği yiyoruz, makarna yiyoruz mesela. İşte hamur işini yiyoruz. Onu alıyor, yağ olarak atıyor.
Kilo olarak yani.
Kilo olarak, tabii. Yağ olarak depoluyor. Şimdi ketozisin, ketonojik diyetin böyle bir avantajı var. İnsülin hormonu olabildiğince çok az salgılanıyor. Yani aldığımız o 20 gramlık karbonhidrat gibi karbonhidrata göre salgılanıyor. Bu yüzden de kişilerin kan şekeri düşük seyrediyor.
Peki araya şöyle küçük bir soruyla hemen gireyim. Hani kan şekeri düşük seyretmesi şeker hastaları için iyi bir şey. O zaman şeker hastalarına önerilen bir diyet
Hayır.
mi?
Hayır.
Tamam.
Çok hakikaten önemli ayrıntılar var. Şimdi herkes bu diyeti yapamıyor. Şeker hastaları yapamaz bu diyeti. Kan şekeri çok fazla düşer. Hipoglisemiye girer. Ağır hipoglisemiye girer. Yani kan şekeri 40'a düşer, 30'a düşer. Bu sefer hastanelik olur, komalık olur. Kan şekeri çok hızlı düşenler var. Reaktif hipoglisemi hastalarımız var mesela. Yemek yiyor. Yemekten sonra bir kan şekeri düşüklüğü yaşıyor. Ama karnı tok mesela. Bunlar reaktif hipoglisemi hastalarımız. Bunlar da uygulayamaz. Bunların vücudunda glikoz olması gerek. Glikoz girmesi lazım. Yani insülin hormonu dengesizliği olan kişiler bu diyeti uygulayamıyor açıkçası. Evet. Kardiyovasküler hastalıkları olanlar, olan kişiler, olan bireyler de uygulayamıyor
Kalp
açıkçası.
Hastalığı.
Çünkü yoğun bir yağ alımı var bu diyette. Yani bu diyetin %50'ine baktığımız zaman %50 oranında bir yağ oranı oluyor. %25 oranında protein almamız gerekiyor. Yani protein serbest değil aslında bu diyette. Şimdi kişiler şey yapıyor, protein diyeti yapıyoruz, protein serbest.
Evet, evet.
Çok önemli bir ayrıntı söyleyeceğim size, çok enteresan. Proteinin fazlası da glikoza çevrilerek yağ olarak depolanıyor.
Hadi her şey. Vücut hemen kilo olarak.
Vücut çok akıllı. Evet. Yani bizim düşündüğümüzden de çok akıllı. O yüzden proteini de uygun miktarlarda almak lazım. Yani istediğin kadar protein yeme diye bir şey yok. Vücut proteinin fazlasını da glikoza çevirir, yağ olarak depolar. O yüzden aldığımız enerji kaç? Mesela 2000. Bayanlarda genelde 2000 olmaz. Bayanların metabolizması daha yavaş çalışır. Bu erkek metabolizması 2000. Bayanlarınki 1500 falan çalışır. %25'i proteinden gelecek mesela. Ketojenik diyette yağ oranı çok fazla oluyor. Karbonhidratı çünkü çok az bir oranı düşünmek zorundayız ki vücut az önce dediğim gibi o keton cisimcikleri karaciğerde oluşsun. O yüzden yağ miktarı ön planda. Protein orta miktarda. Karbonhidrat da olabildiğince
hiç
az.
Hiç kadar az.
Yani 20 gram. Onu da nasıl hesaplıyoruz? Az önce dediğim gibi sütte bile 9 gram protein, pardon, karbonhidrat var. Onu dahi hesaplayıp yazıyoruz. Yani ekmeği falan hiç karıştırmıyorum.
Peki mesela bir örnek rica edebilir miyiz? Sabahtan akşama kadar ketojenik diyete başlaması uygun görülen bir kişinin neler yiyip neler içmesi gerektiğini.
Mesela sabah kahvaltısından başlayalım. Biz ketojenik diyet hastalarımıza limonlu su bile öneremiyoruz. Limon çünkü fruktoz. İçerisinde şeker var.
Sadece su içmeleri
sadece
gerekiyor.
Sadece bir bardak suyla güne başlayabilirler. 2-3 adet yumurta yiyebilirler. Ama bu kişi kolesterol hastasıysa genelde biz diyoruz ki yani 2 tam yumurta, 1 yumurtanın sarısı, pardon beyazı. Beyazında çünkü 0 kolesterol vardır, 0 kalori vardır. Hı hı. Bu şekilde veya 1 tam yumurta, 2 tane yumurtanın beyazı şeklinde olabilir. Hı hı. Peynir tüketebilirler. Bol yeşillik yapabiliriz. Yeşilliklerde karbonhidratımız yok.
Peynir de yine süt ve süt ürünü.
Onda tabii 9 gram karbonhidrat.
Var. Onu bilerek
var mi? Var. Evet. Onu hesaplıyoruz dediğim gibi. Yani o 50 gramın altına çekeceğimiz için. Domates, salatalık yemek isterlerse içerisinde herhangi bir karbonhidrat bulunmuyor. Tüketebilirler. zeytin veya ceviz. Cevizi zaten biz bu noktada çok fazla kullanıyoruz. Yani enerjiyi tamamlamak da gerekiyor açıkçası. Çünkü az enerji aldıklarında bu sefer elden ayaktan düşüyorlar. Tabii. Çok fazla halsiz oluyor. Ondan kaynaklı da enerjiyi biz az önce dediğim gibi yağdan alıyoruz ya. Hani kahvaltıda 4-5 adet ceviz yiyebilirler. Ceviz tüketemeyenler 15-20 adet zeytin tüketebilirler. Mesela böyle bir kahvaltı olabilir.
O zaman tuzda bir sakınca yok bu diyetten dediğim kadarıyla.
Yok, herhangi bir sakınca yok. Yani tuz tabii ki ekstradan böyle fazla fazla turşuydu, şalgamdı falan tüketmeden istemeyiz. Çünkü ödem oluşmasın.
Evet.
Ama vücuda karbonhidrat girmediği için de çok fazla ödem oluşmaz. Neden? Çünkü bizim vücuttaki ödemimizin asıl sebebi karbonhidrattır. Karbonhidrat vücuda girdiği zaman sünger gibi su çeker mesela. İşte danışanlar geliyor, ben bakıyorum ödemi var, ha bu hafta karbonhidratı keseceğim diyorum mesela.
Siz önce
mesela
bir yağ ve vücudundaki o doku analizi gibi bir analiz tabii mi yapıyorsunuz?
Tabii tabii diyete. Detaylı ölçümlerimiz var, detaylı analizlerimiz var. Onları yaptıktan sonra işte yağımız, kasımız, su oranımız ortaya çıkıyor. İşte diyorum ki senin şu kadar yağ fazlalığın var, bunu vermemiz gerekiyor. Şöyle şöyle süreçlerden geçeceksin gibi.
Ama hafta, kişiye göre ketojeni öneriyorsunuz, herkese önermiyorsunuz.
Yok, herkes önerilmez. Dediğim gibi hipoglisemi hastalarına asla önerilmez. Diyabet hastalarına önerilmez. Kardiyovasküler hastalıkları.
Peki bu tür hastalıkları yoksa yani herkes yapabilir mi? Ya da yapmalı mı?
Yani şöyle yapabilir. Sıkıntı olmaz.
Ama süreyi mi kısa tutmak
ama
gerek?
Ama yani açıkçası ben onu savunan bir diyetisyenim. Çünkü devamı gelmez. Yani gerçekten şöyle baktığım zaman en fazla 2 ay yapanı biliyorum. En fazla. 3. ayda tekrardan yeme düzeni tamamıyla değişiyor. Şimdi 2 ay yaptın, verdin atıyorum 10 kilo. Şimdi 3. ayda tekrardan eski düzene dönüp böyle yoğun bir yeme isteğiyle, vücut çünkü kıtlığa girebiliyor. Yoğun bir yeme isteğiyle başlarsa eski düzenine, yemek düzenine, bu sefer hızlı bir
artışı. Aldığından daha fazla. Belki verdiğinden daha fazla alacak.
Aynen. Ben de onu yapmak yerine hani zayıflamayı düşünen hastalar için söylüyorum. Ara ara haftada mesela, pardon ayda mesela bir haftanızı ayırın diyorum. O bir hafta içerisinde bu diyeti bir hafta boyunca disiplinli bir şekilde yapabilirsiniz diyorum, ama bu diyet hakikaten disiplin ister. En ufak bir şeyde ketozis modu bozulur. Suyu az içerseniz bozulur mesela.
Böyle gramı gramına, milimi milimine uyulması gereken
öyle
bir diyet.
O yüzden işte hani zorluk olabiliyor,
evet,
açıkçası.
Bir dinleyicimiz tansiyon hastaları yapabilir mi diye sormuş.
Tansiyon hastaları yapabilir, hiç sıkıntı olmaz. Bolca yeşilliğini yerse hiçbir sıkıntı olmaz.
Bu arada ben yine araya girdim az önceki sorularımla. Sabah kahvaltısıyla devam ediyorduk. Sonra öğle ve akşam yemeklerine de ilerleyelim. Sabah kahvaltısında yiyebileceklerimizi cevizi demiştik en son. Sonra nasıl devam edeceğiz?
Şöyle devam edeceğiz. Bir protein olabilir öğlen yemeğinde. Veya protein bulamıyorsa
bu arada o yediklerimiz olabilir. Yetti değil mi sabaha? Daha
sabaha
fazla
yettim.
Bir şey yok.
Mesela saat 8-8.30 civarı bir kahvaltı yaptık. Öğlen yemeği genelde 12.30-1 civarı falan oluyor. Eğer bir yerde çalışıyorsa mesela. Orada ne yapabilir? Yani eğer bir kurumda çalışıyorsa, ben işte bunları çok detaylı sorguluyorum. Çünkü diyet yapılırsa işe yarar bir diyet oluyor. Yapılamazsa zaten elinde bir şey olmuyor. Sadece çabalıyorsun orada.
Sonuca ulaşılmıyor
sonucu
çünkü.
Sonuca ulaşamıyorsun. Can sıkıntısı,
evet,
tamamıyla. Bir süre sonra bırakıyorsun zaten. Şimdi kurumda et çıkıyorsa et tüketebilir.
Yemekhanelerinden bahsediyoruz.
Aynen aynen. Et çıkıyorsa eti rahatlıkla tüketebilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten yemekhanede verilen et miktarı az oluyor biliyorsunuz yani. Böyle bolca olmuyor. Belki 5-6 köfte kadar et olabilir. Veya nişastasız sebze çıkıyorsa, yani bezelye içinde olmayacak, patates içerisinde olmayacak bir yemek çıkıyorsa mesela, ondan da yiyebilir, tüketebilir. Yanında ekmek olmayacak, pilav olmayacak, çorba olmayacak, makarna olmayacak, pirinçli hiçbir şey olmayacak.
Tavuk olabilir mi?
Tabii tabii, tavuk, balık, köfte, et haşlama, işte kuzu olabilir. Her türlü et, protein,
yani protein
olabilir.
Olarak alınabilir. Evet. Öyle de akşama hemen hızlıca geçelim, süremizin de sonlarına geliyoruz.
Tamam. Şimdi şöyle bir ara öğün vermek isterlerse eğer, çünkü ihtiyaç hissedebiliyorlar. Belki orada bir süt takviyesi olabilir onlar için. Bir Nescafe'li bir süt. Süt tozu şeklinde, beyazlatıcı şeklinde kullanmasınlar da kendi sütlerinden. İçerisine Nescafe atabilirler. Hafif bir tarçın atabilirler. Olabilir saat 4 gibi. Için. Aynen. Akşam içerisinde yine protein alabilirler. Çünkü bizim için dediğim gibi karbonhidratı tamamıyla kısmak değil de, nasıl söyleyeyim,
en aza indirmek.
En aza indirmek gerekiyor.
Akşam da yine öğlen gibi olacak.
Öğlen gibi olabilir. Ama ben genelde şöyle öneriyorum. Yani öğlen sebze yediysen akşama mutlaka et olsun. Yani proteinin mutlaka olsun. Şimdi protein de eksik alınca kas kaybı oluyor. O yüzden öğlen et yediysen akşama protein. Öğlen protein aldıysan akşama da sebze gibi.
Anladım. Öyle bir dengesi
aynen
var.
Aynen öyle.
Gerçekten zor ve dikkat edilmesi
çok
gereken
dikkat
bir diyet. Ve uzun süre yapılmaması gereken bir diyet. Kısa sürede ancak bu kadarını dinleyicilerimizle paylaştık ama gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
ağzınıza
teşekkür
sağ
ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen Feride Şimşek benliğiyle son dönemde çok revaçta olan ve herkesin merak ettiği ketojenik diyeti konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatler 15.5'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.